Dostoyevski, Suç ve Ceza, 27. Bölüm. Bu anlamsız yas yemeği fikrinin Katerina Ivanovna'nın kafasında hangi nedenlerle doğduğunu söyleyebilmek kolay değildi. Gerçekten de Marmeladov'un cenaze masrafları için Raskolnikov'un verdiği 20 küsür rublenin yaklaşık yarısı harcanmıştı bu sofraya. Belki de Katerina Ivanovna bütün kiracıların, bilhassa da Amelia Ivanovna'nın rahmetli Marmeladov'un onlardan hiç de aşağı olmadığını, belki de onlardan çok daha üstün olduğunu, hiç kimsenin rahmetliye karşı burnu büyüklük taslamaya hakkı olmadığını bilmeleri için ve böylece rahmetli kocasının anısına gereken saygıyı gösterebilmek için bu yemeği bir borç gibi görmüştü. Belki de onun bu davranışında en büyük etken, günlük yaşayışımızda her birimiz için zorunlu sayılabilecek bir takım toplumsal törelerde pek çok yoksulu ellerindeki son meteliğe varıncaya kadar bütün biriktirdiklerini sırf başkalarından daha kötü durumda olmadıklarını kanıtlamak, başkalarınca ayıplanmamak için harcamaya zorlayan yoksulluk gururuydu. Katerina Ivanovna belki bu fırsattan yararlanarak kendisinin dünyada herkes tarafından terk edildiğini sanan bütün bu değersiz ve aşağılık kiracılara yalnızca görgü kurallarını ve yiyip içmesini bildiğini değil, böyle kötü bir kadere boyun eğmek için yaratılmış biri olmadığını, soylu hatta aristokrat bir alba evinde eğitilmiş olduğunu, tahta silmek, geceleri çocuk bezleri yıkamak için yetiştirilmemiş olduğunu göstermek de istemiş olabilirdi. Böylesi gurur ve şöhret düşkünlüğü nöbetleri bazen yoksul ve ezilmiş insanlara da bulaşmakta ve bu durum onlarda zaman zaman sinirli, önüne geçilemez bir gereksinim halini almaktadır. Kaldı ki Katerina Ivanovna ezilmiş, sindirilmiş insanlardan da değildi. Bazı durumlarda onu tümden mahvetmek mümkündü ama onu manevi olarak sindirmek, yani korkutup iradesine gem vurmak, ona boyun eğdirmek kimsenin yapabileceği bir şey değildi. Ayrıca Sonya'nın onun gitgide aklını oynattığına ilişkin sözleri hiç de öylesine söylenmiş, temelsiz sözler değildi. Gerçi bunun şu son sıralarda, hatta son bir yıldır gerçekten de öyle olsa bundan zarara uğramamış olması mümkün değildi. Hem doktorların söylediği gibi ilerlemiş verem durumu da insanda akli dengesinin bozulmasına neden olabiliyordu. Şaraplar ne çoktu ne de çeşitliydi. Madem şarabı da yoktu, bütün bunlar biraz fazla abartılmıştı. Ama şarap vardı. Vodka, rom ve porto da vardı. Hepsi de kötü cinstendi. Ama herkese yetecek kadar vardı. Yemekler kutuya dışında daha 3-4 çeşit kadardı. Sonra gözleme de vardı ve hepsi de Amelia Ivanovna'nın mutfağında hazırlanmıştı. Ayrıca yemekten sonra içilmesi öngörülen çay ve punç içinde iki semaver birden hazırlanmıştı. Satın alma işleriyle Katerina Ivanovna'nın kendisi uğraşmıştı. Bu işte kendisine yoksul bir Polonyalı yardım etmişti. Bu adamın Bayan Lippevese'nin evinde ne aradığını Tanrı bilirdi. Ama işte hemen Katerina Ivanovna'nın emrine verilmişti ve dün bütün gün ve bu sabah dili bir karış dışarıda Katerina Ivanovna'nın ardı sıra kendini parçalarcasına koşturup durmuştu. Ama galiba bu durumun fark edilebilmesi için de özel bir çaba göstermişti. Olur olmaz nedenlerle Katerina Ivanovna'ya başvuruyor, hatta onu Dvor'da bile arayıp buluyordu. Bir de durmadan Pani Harunjina deyip duruyordu ki, başlangıçta bu lütufkar, bu yüce gönüllü adam olmasa mahvolacağını söyleyen Katerina Ivanovna bile sonunda ondan bıkmıştı. Aslında Katerina Ivanovna'nın huyuydu, bu daha ilk kez gördüğü birini allayıp pullamak, utandıracak kadar göklere çıkarmak, onda övülecek bin bir erdem bulmak, biraz sonra da bu erdemlerin varlığına büyük bir iştenlikle ve gerçekten inanmak. Ama sonra birdenbire düş kırıklığına uğrayarak her şeye tükürmek, övüp göklere çıkardığı, neredeyse tapacak gibi olduğu adamı yerden yere çalmak onda huy haline almıştı. Şakacı, neşeli, barışçıl bir yaratılışı vardı. Ama aralıksız uğradığı başarısızlıklar, mutsuzluklar ve çektiği acılar yüzünden, herkesin barış ve neşe içinde yaşaması, başka bir biçimde yaşamaya cesaret edememesi için öylesine taşkın bir istek duymaya başlamıştı ki, hayatta karşılaştığı küçücük bir uyumsuzluk, uğradığı küçücük bir başarısızlık onu bir anda çileden çıkarıyor. Onca parlak umutlardan ve güzel düşlerden sonra kaderine lanet okumaya, eline geçeni yerlere çalmaya, başını duvarlara vurmaya başlıyordu. Amelia Ivanovna da nedense birdenbire büyük bir önem ve saygı kazanmıştı Katerina Ivanovna'nın gözünde. Bunun belki de tek nedeni şu yaz sofrası, Amelia Ivanovna'nın sofranın kurulmasıyla ilgili her türlü işe iştenlikle koşturmasıydı. Sofrayı o hazırlamış, peçeteleri, yemek takımlarını o sağlamış, yemekleri kendi mutfağında o pişirmişti. Katerina Ivanovna mezarlığa giderken ona her alanda yetki vermiş, onu kendi yerine bırakmıştı. Gerçekten de mezarlıktan döndüklerinde her şeyi pek iyi hazırlanmış bulmuşlardı. Masanın üzerine oldukça temiz bir örtü örtülmüştü. Tabaklar, çatallar, bıçaklar, kadehler hepsi değişik kiracılardan alındıkları için değişik cins, boy ve türlerde olmakla birlikte tam belirlenen saatte hiç eksiksiz hazırlanmış bulunmaktaydı. Üstlendiği işi başarıyla gerçekleştirdiğini gören Amalia Ivanovna, üzerinde siyah bir elbise, süslenmiş, potuzuna yeni siyah kurdelalar takmış olarak mezarlıktan dönenleri biraz da gururla karşılamıştı. Hak edilmiş olmasına rağmen bu gurur Katerina Ivanovna'nın nedense hoşuna gitmemişti. O olmasa sanki bu sofrayı kuramayacaktık sanacak herkes. Yeni kurdelalarla süslü otozu da hoşuna gitmemişti. Yoksa şu ahmak Alman karısı ev sahibi olduğu için yoksul kiracılarına acıyıp yardım etmeyi kabul ettiği için mi böyle gururlanıyor? Acayip. Demek öyle ha? Bir albay, neredeyse vali olmak üzere olan bir albay olan Katerina Ivanovna'nın babacığının evinde 40 kişilik ziyafet sofraları kurulurdu ve orada Amalia Ivanovna gibilerini mutfağa bile sokmazlardı. Katerina Ivanovna hemen bugün Amalia Ivanovna'ya haddini bildirmeye karar vermekle birlikte, yoksa kim bilir ne sanacaktı bu kadın kendini, şimdilik duygularını açığa vurmaktan caydı. Şimdilik ona karşı soğuk davranmakla yetinecekti. Bir başka tatsızlığın daha payı olmuştu Katerina Ivanovna'nın sinirlenmesinde. Mezarlıktaki törene ne yapıp edip buraya da gelen Polonyalı'dan başka kiracılardan hiç kimse gelmemişti. Ama bu yaz sofrasına, yani yemeğe, en yoksuluna, en önemsizine varana kadar herkes gelmişti. Üstelik bunlardan çoğu her zamanki kılıklarında bile değillerdi. Üstleri başları dökülüyordu. Mühim, hatırı sayılır çağrılara gelince sanki aralarında haberleşmişçesine hiçbiri gelmemişti. Örneğin bütün kiracılar arasında en önemli kişi olan Pyotr Petrovich Luzhin gelmemişti. Oysa Katerina Ivanovna daha dün önüne gelen herkese, yani Amalia Ivanovna'ya, Poleçka'ya, Sonya'ya, Pyotr Petrovich'in soylu, yüce gönüllü, zengin bir insan olduğunu, geniş bir çevresi bulunduğunu, ilk kocasından daha eski bir dostu olduğunu, babasının evine de kabul olunduğunu ve kendisine önemli bir emekli maaşı bağlatmak için olanca gücüyle uğraşacağına söz verdiğini anlatıp durmuştu. Burada şunu da belirtelim ki, Katerina Ivanovna birinin zenginliğiyle, geniş çevresiyle övünürken, bunu her türlü kişisel çıkar ve hesaptan uzak, içten bir duyguyla, yalnız övme ve övülene daha büyük bir değer verme zevkiyle yapardı. Luzhin'den sonra ve herhalde onu örnek alarak Lebezyatnikov denilen şu alçak, aşağılık adam da gelmemişti. Ne sanıyordu yani bu adam kendini? Onu sırf bir lütufta bulunmuş olmak için çağırmışlardı. Çünkü Pyotr Petrovich'in dostuydu. Onunla aynı odada kalıyordu ve birini çağırıp ötekini çağırmamak biraz tuhaf olurdu. Evde kalmış kızıyla birlikte görgü budalası bir kadın da gelmemişti. Bunlar Amalia Ivanovna'nın evine taşınalı daha 2 hafta olmasına rağmen Marmeladov'un dairesinden, bilhassa da rahmetli sarhoş geldiği zaman yükselen bağırış çağrışlardan rahatsız olmuşlar ve birkaç kez şikayette bulunmuşlardı. Katerina Ivanovna bir kavgaları sırasında Amalia Ivanovna'dan öğrenmişti bu şikayetleri. Amalia Ivanovna bu kavga sırasında Katerina Ivanovna'ya ayaklarının tırnağı bile olamayacakları kibar kiracıları rahatsız ettiklerini haykırarak bütün aileyi kapı dışarı etmekle tehdit etmişti. Katerina Ivanovna ayağının tırnağı bile olamayacağı söylenen bu kadınla kızını yas yemeğine çağırmaya kesin olarak karar vermişti. Sağda solda rastlaştıklarında çalımla yüzünü başka yana çeviren bu kadına, kendisini yas yemeğine çağırmakla ve bu evde soylu düşünceler taşıyan soylu insanların yaşadığını ve yapılan kötülükleri hatırlamayıp bu kötülükleri yapanları evlerine çağırdıklarını ve Katerina Ivanovna'nın böylesi güç bir yaşama alışık olmadığını gösterecekti. Bütün bunları sofrada rahmetli babacığının valiliğiyle birlikte açıklamayı tasarlamıştı. Ayrıca karşılaştıklarında yüzünü başka yana çevirmenin hiç de gerekli olmadığını, bunun aptalca bir davranış olduğunu, şöyle dolaylı yoldan dokunduruverecekti. Şişko yarbay, aslında emekli üsteğmen, o da gelmemişti. Ama onun dün sabahtan beri kımıldayamayacak kadar yorgun olduğu anlaşılmıştı. Kısacası gelenler yalnızca şu zavallı Polonyalı ile kirli fıraklı, sivilceli yüzlü, pis pis kokan, miskin, sessiz bir memurdu. Bir de çok eskiden beri Amalia Ivanovna'nın evinde oturan ve buradaki odasının kirasını kimin verdiği belli olmayan, bir zamanlar bilmem hangi postanede çalışmış, sağır ve neredeyse iyice kör bir ihtiyarla terbiyesizce kahkahalar atıp duran sarhoş bir emekli teğmen, daha doğrusu yaşlı memuru, hem de aman tanrım yeleksiz olarak, Adamın birisi ise Katerina Ivanovna'ya selam bile vermeden geçip masaya kurulmuştu. Hele birisi elbisesi olmadığı için roptoşambırla gelmişti ki artık terbiyesizliğin bu kadarına da dayanılamazdı. Bu adam hemen Amalia Ivanovna ve Polonyalı'nın çabalarıyla odadan uzaklaştırıldı. Polonyalı da Amalia Ivanovna'nın evinde hiç oturmamış, bu evde bugüne kadar hiç görülmemiş başka iki Polonyalı'yı getirmişti. Bütün bunlar Katerina Ivanovna'yı müthiş sinirlendirmişti. Madem böyle olacaktı, bu hazırlıklar kimin için yapılmıştı? Hatta sırf yer açılsın diye çocukları zaten bütün odayı kaplamış olan masaya oturtmamışlar, onlara arka köşede sandık üzerinde bir sofra kurmuşlardı. İki küçük bir sırada oturuyor, Poleçka ise büyük kardeş olarak onların karınlarını doyuruyordu. Bu arada yine Poleçka bütün iyi çocuklara yapıldığı gibi kardeşlerinin burunlarını silmek zorundaydı. Kısacası Katerina Ivanovna ister istemez bütün konukları iki kat büyüklenerek hatta kibirle karşılamak zorunda kalmıştı. Kimlerine hele bilhassa sert bakıyor, sofraya buyur derken pes perdeden bir tavır takınıyordu. Bütün gelmeyenlerin sorumluluğunu nedense Amalia Ivanovna'ya yükleyivermiş ve hemen ona karşı son derece saygısızca davranmaya başlamıştı. Amalia Ivanovna da ondaki bu değişikliği fark etmiş ve buna bayağı canı sıkılmıştı. Pek de iyi bir sonuç vaat eden bir başlangıç değildi bu. Sonunda herkes sofrada yerini aldı. Raskolnikov tam mezarlıktan dönüldüğü sırada gelmişti. Katerina Ivanovna onun gelişine çok sevinmişti. Çünkü birincisi Raskolnikov bütün konuklar içindeki tek kültürlü konuktu ve bilindiği gibi 2 yıl sonra Bura Üniversitelerinde bir kürsü sahibi olmaya hazırlanıyordu. İkincisi çok istemesine rağmen mezarlığa gelemediği için son derece saygılı bir tavırla özür dilemişti. Katerina Ivanovna ona 4 elle sarıldı. Sofrada yanına sol tarafına oturttu. Sağında Amalia Ivanovna oturuyordu ve yemeklerin düzenli dağıtılması ve herkese yetmesi gibi telaşları ve koşuşturmaları arasında üstelik de ikide bir konuşmasına engel olan ve kendisini neredeyse boğulacak hale getiren ve galiba şu son 2 gün içinde iyice azıtan, son derece acı verici öksürük nöbetlerine rağmen durmadan Raskolnikov'a bir şeyler söylüyor, yaz yemeğinin uğradığı başarısızlıktan duyduğu haklı öfkeyi, içinde birikenleri ona bir an önce fısıldamaya çalışıyor ama yine de bu öfkesi sık sık konuklara bilhassa da ev sahibi kadına karşı tutamadığı son derece neşeli kahkahalara bırakıyor diyelim. Bütün suç şu baykuştur atlıdı. Kimden söz ettiğimi anlıyorsunuz tabii, ondan. Başıyla ev sahibi kadını gösteriyordu. Baksanıza bir şuna, gözlerini nasıl da belertmiş. Kendisinden söz ettiğimizi hissediyor ama neler konuştuğumuzu anlayamıyor. Gözlerini devirip duruyor. Tüh baykuş karı. Konuşması öksürükle kesiliyor. Ya şu hotozuyla ne demek istiyor acaba? Yine öksürük. Farkında mısınız? Herkes onun beni koruduğunu, buraya gelmiş olmakla beni onurlandırdığını sansın istiyor. Kendisinden doğru dürüst adamlar çağırmasını, bilhassa da rahmetlinin tanıdıklarını çağırmasını rica etmiştim. Ama baksanıza o kimleri çağırmış. Bir halay soytarı, ipsiz sapsız. Şu kirli suratlı adama bakın, adam değil. İki ayaklı sümüklü böcek. Hele şu Polonyalılar. Hiç kimse ama hiç kimse görmemiştir onları burada. Ben de görmedim. Öyleyse sorarım size, niçin gelmişler buraya? Yan yana nasıl da uslu uslu duruyorlar. Katerina Ivanovna birden bu Polonyalılardan birine seslenerek Pan, hey Pan dedi. Gözleme aldınız mı gözleme? Biraz daha alın. Bira için bira. Vodka istemiyor musunuz? Bakın hele nasıl da yerinden fırlayıp selam verdi. Bakın. Zavallılar, çok açlar herhalde. Zararı yok, varsın yesinler. Hiç değilse gürültü etmiyorlar. Yalnız doğrusu ev sahibinin gümüş kaşıkları korkutuyor beni. Birden yanında duran ev sahibi kadına döndü. Herkesin duyabileceği bir sesle Amalia Ivanovna dedi. Bakın söylemedi demeyin. Gümüş kaşıkları korkutuyor beni. Bakın söylemedi demeyin. Gümüş kaşıkları yürütürlerse karışmam. Kendi sözüne kahkahalarla gülmeye başladı. Sonra yine Raskolnikov'a dönüp yine başıyla kadını gösterdi. Anlamadı, yine anlamadı. Ağzı bir karış açık oturuyor. Bakın hele şuna baykuş, tam bir baykuş. Yeni kurdelalı kukumav. Ama burada kahkahaları 5 dakika kadar süren dayanılmaz bir öksürük nöbetine dönüştü. Mendili kana bulandı. Alnında ter damlacıkları belirdi. Kanlanan mendilini sessizce Raskolnikov'a gösterdi. Yanakları al al olmuştu. Heyecan içinde güçlükle soluyarak Raskolnikov'un kulağına eğildi ve "Baksanıza," diye fısıldadı. "Ona ince bir iş vermiştim ben. Yani o bayanla kızını da çağırmasını istemiştim. Kimden söz ettiğimi anlıyor musunuz? Büyük nezaket göstermek ve çok hünerli olmak gerekir böyle konularda. Oysa Maria Ivanovna kim bilir nasıl davrandı ki kadın bu gibi hallerde başvurulması gereken en basit nezaket kurallarını bile yerine getirmedi. Ne kendisi geldi ne de birini gönderip özür diledi sersem karı. Kendini beğenmiş şey. Taşralı ne olacak? Kendine emekli maaşı bağlatabilmek için devlet dairelerinin eşiklerini aşındırmaya germiş ölü bir binbaşı buldu. 55'inde olduğu halde allık sürüyor, boyanıyor. Herkes biliyor bunu. Pyotr Petrovic'in için gelmediğini de bir türlü anlamıyorum. Sonya nerede peki? Nereye gitti? Hah işte geldi. Nereye kayboldun Sonya? Babanın gömüldüğü bir günde böyle düzensizliğin çok tuhaf doğrusu. Rodion Romanovic izin verin de yanınıza otursun. İşte senin yerin Soneçka. Ne istersen al tabağına. Söğüş al. En iyisi o. Şimdi gözlemeler de gelir. Çocuklara da verdiler mi? Poleçka bütün yemeklerden aldınız mı? Yeniden öksürmeye başladı. İyi iyi. Lyonya uslu çocuk ol. Sen de Kolya. Bacaklarını sallayıp durma öyle. Sen ne diyorsun Soneçka? Sonya herkesin duyabileceği bir sesle konuşmaya özen göstererek Pyotr Petrovic'in nasıl özür dilediğini, onun kullandığı en kibar, en saygı belirten sözcükleri seçerek ve bunları bir kez de kendi süsleyerek anlatmaya başladı. Ayrıca Pyotr Petrovic'in iş konusunda baş başa görüşmek ve ilerisi için neler yapabileceklerini kararlaştırmak için fırsat bulur bulmaz geleceğini söylediğini ekledi. Sonya bu sözlerin Katerina Ivanovna'yı yatıştıracağını, en mühimi de bunlardan hoşlanacağını, gururlanacağını biliyordu. Raskolnikov'un yanına oturmuştu. Onu hafifçe selamlamış, sonra bir an meraklı gözlerle bakmıştı. Aslında yemek boyunca gözlerini durmadan ondan kaçırmaya çalışmıştı. Kendisini memnun etmek için yemek süresince Katerina Ivanovna'ya bakıp durmuştu. Ama dalgın olduğu anlaşılıyordu. Ne onun ne de Katerina Ivanovna'nın üzerinde yas elbisesi vardı. Sonya koyu kahverengi bir giysi giymişti. Katerina Ivanovna'nın sırtında ise biricik elbisesi olan çizgili, koyu renkli enterisi vardı. Pyotr Petrovic ile ilgili haberi hoşnutlukla karşıladı Katerina Ivanovna. Sonya'nın söylediklerini ciddi ciddi dinledi, yine aynı ciddilikle Pyotr Petrovic'in sağlığını sordu. Sonra Raskolnikov'un kulağına eğilerek, çevreden de duyulabilecek bir fısıltıyla Pyotr Petrovic gibi saygın, seçkin bir kişinin ailesine olan bağlılığını ve babacığıyla olan eski dostluğuna rağmen böyle tuhaf bir topluluğun arasına katılmasının gerçekten de doğru kaçmayacağını söyledi. Size bilhassa bunun için minnettarım Rodion Romanovic diye sürdürdü sözlerini. Yine fazlaca duyulabilecek bir fısıltıyla konuşuyordu. Böyle bir topluluk içinde dahi bizimle tuz ekmek paylaşmaktan kaçınmadınız. Bununla birlikte rahmetli kocamla aranızdaki özel dostluğunda sözünüzü tutmakta büyük payı olduğuna eminim. Katerina Ivanovna bunları söyledikten sonra gururla, ağırbaşlılıkla konuklarını gözden geçirdi. Birden masanın öbür ucunda oturan sağır ihtiyara özenle kızarmış et isteyip istemediğini, kendisine porto verip vermediklerini sordu. İhtiyar karşılık vermedi. Yanındakiler kendisini dürtüp alay ettikleri halde uzun süre kendisine ne sorulduğunu anlayamadı. Ağzını açmış aptal aptal etrafına bakınıp duruyordu. Onun bu durumu masanın genel neşesini de daha da artırmıştı. Katerina Ivanovna yeniden Raskolnikov'a dönerek şuna da bakın hele dedi. Ne salak şey. Ne diye getirmişler ki onu buraya? Pyotr Petrovic'e gelince ben ona her zaman güvenmişimdir ve Katerina Ivanovna sözün burasında Amalia Ivanovna'ya döndü. Kadını ürkütecek kadar sert bir sesle Pyotr Petrovic sizin o babacığımın mutfağına aşçı olarak bile giremeyecek, takıp takıştırmış yosmalarınıza benzemez. Rahmetli kocamsa sonsuz iyiliğiyle onları kabul ederek kendilerine şeref verirdi. Bu arada 12. kadeh vodkayı yuvarlamakta olan emekli yaşi memuru evet efendim diye bağırdı. İçkiyi çok severdi, iyi içerdi. Katerina Ivanovna adama dönerek, kocamın böyle bir zayıflığı vardı, dedi. Bu herkesin bildiği bir şey ama o iyi yürekli, ailesini seven ve ona saygı duyan bir insandı. Tek kusuru kendi iyiliği yüzünden her türlü ahlaksıza karşı dostluk göstermesiydi. Tanrı bilir kimlerle, hatta belki de papucunun tabanı etmeyecek adamlarla oturur içerdi. Düşünebiliyor musunuz Rodion Romanovic, cebinde bir gün bir horoz şekeri bulmuştuk. Ayakta duramayacak kadar sarhoştu ama yine de çocuklarını düşünmüştü. Emekli yaşi memuru, horoz mu? Diye bağırdı. Horoz mu dediniz? Katerina Ivanovna ona cevap vermeye tenezzül etmedi. Dalmıştı. Derin derin göğüs geçirdi. Sonra Raskolnikov'a dönerek, herhalde siz de benim ona sert davrandığımı düşünüyorsunuzdur, dedi. Oysa bu hiç de böyle değil. O bana saygı duyardı. Bana büyük saygısı vardı. Çok iyi yürekli bir insandı. Bazen onu öyle acırdım ki. Bazen bir köşeye oturur, oradan bana üzgün üzgün bakardı. Dayanamaz, kalkıp okşamak isterdim kendisini. Ama sonra böyle yaparsam yine içkiye başlar diye düşünürdüm. Çünkü onu ancak sertlikle bir parça olsun tutabiliyordum. Emekli yaşlı memuru, "Evet, saçlarının yolunduğunu hem de bunun pek çok kez olduğunu biliriz," diye bağırdı ve bir kadeh vodka daha yuvarladı. Katerina Ivanovna, emekli yaşlı memurunun sözünü keserek, "Bazı ahmakların yalnızca saçlarını yolmak değil, süpürge sopasıyla okşanmalarında da büyük yarar vardır," dedi. "Bu kez rahmetli kocamdan söz etmiyorum." Yanaklarındaki kırmızı lekeler gitgide koyulaşıyor, göğsü hızla kalkıp iniyordu. Az daha üzerine varılırsa bir olay çıkarmaya hazırdı. Masa başındakilerin çoğunun hoşuna gidiyor gibiydi bu durum. Kıs kıs gülüyorlar, yaşlı memurunu kışkırtıyorlar, kulağına bir şeyler fısıldıyorlardı. Emekli yaşlı memuru, "İzninizle sormak isterim, siz kimden, yani siz kimi buyurdunuz ki?" "Aman boş ver, değmez, saçma, dul bir kadın. Onu bağışlıyorum, benden pas," diye söylendi ve bir kadeh daha vodka yuvarladı. Raskolnikov oturuyor, konuşulanları tiksintiyle dinliyordu. Katerina Ivanovna'nın aralıksız tabağına doldurduğu şeyleri incelik gereği ve sırf kadını incitmemiş olmak için çatalının ucuyla şöyle bir dokunarak yiyordu. Bakışları hep Sonya'nın üzerindeydi. Sonya'nın da gitgide kaygılanmakta olduğu görülüyordu. Yaz yemeğinin tatlılıkla sona ermeyeceğini hissediyor, öfkesi gitgide artmakta olan Katerina Ivanovna'yı korkuyla izliyordu. Sonya bu arada iki taşralı kadının Katerina Ivanovna'nın çağrısını böylesine kaba bir biçimde geri çevirmelerinin tek nedeninin kendisi olduğunu da biliyordu. Amalia Ivanovna'dan öğrendiğine göre kızın annesi hatta kendilerine böyle bir çağrıda bulunulmasına kızmış ve "Kızımı böyle bir kızla nasıl yan yana oturtabilirim?" diye sormuştu. Sonya, Katerina Ivanovna'nın bu durumu şu ya da bu şekilde öğrenmiş olduğunu da hissediyordu. Sonya'nın aşağılanması, Katerina Ivanovna için kendisinin, çocuklarının, babacığının aşağılanmasından farksızdı. Tek kelimeyle bu onun için öldürücü bir aşağılanmaydı. Ve Sonya onun bu şıllıklara gereken dersi vermeden kolay kolay yatışmayacağını biliyordu. Aksi gibi tam bu sırada masanın öbür ucundan biri Sonya'ya bir tabak gönderdi. Tabakta ekmek içinden yapılmış ve bir okla delinmiş iki kalp vardı. Katerina Ivanovna çileden çıktı ve bulunduğu yerden masanın öbür ucuna bu tabağı gönderenin sarhoş bir eşek olduğunu haykırdı. Havanın gitgide gerginleşmesinden tedirgin olan ve Katerina Ivanovna'nın kendisine karşı takındığı kibirli tavırdan rahatsız olan Amalia Ivanovna, sofranın tatsız havasını dağıtmak ve bu arada herkesin gözünde kendini yüceltmek için damdan düşercesine hiç ilgisiz bir fıkra anlatmaya başladı. Tanıdığı Karl adında bir eczacı kalfası bir gece arabayla gidiyormuş. Arabacı Karl'ı öldürmek istemiş. Karl da kendisini öldürmemesi için çok çok yalvarmış, ağlamış, kollarını önünde kavuşturmuş. Çok korkmuş ve korkudan yürek inmiş. Katerina Ivanovna hafifçe gülümseyerek Amalia Ivanovna'nın Rusça fıkra anlatmaması gerektiğini söyledi. Amalia Ivanovna bu sözlere daha da alındı ve Fatra Usperli'nin çok çok önemli bir kişi olduğunu ve hep eli ceplerinde dolaştığını söyledi. Katerina Ivanovna dayanamayıp öylesine gülmeye başladı ki, neredeyse çileden çıkmak üzere olan Amalia Ivanovna son bir dayanma gücüyle kendini tutabildi. Katerina Ivanovna neşe içindi, "Şu kukumuğa da bak hele," dedi Raskolnikov'a. Elleri cebinde dolaşırdı demek istedi. Oysa söylediği sözden başkalarının ceplerini karıştırdığı anlamı çıktı. Yeniden öksürmeye başladı. "Bilmem siz de fark ettiniz mi Rodion Romanovich? Petersburg'daki bütün yabancılar, bilhassa da şuradan buradan bizim buralara gelip duran Almanlar bizden çok daha aptallar. Fıkra böyle mi anlatılır Tanrı aşkına?" Eczacı kalfası Karl korkudan yürek inmiş. Ahmak herif, arabacının elini kolunu bağlayacak yerde kendisi ellerini önünde kavuşturmuş ve ağlamış, çok yalvarmış. Salak karı. Fıkrasının da çok dokunaklı olduğunu sanıyor. Bunun nedenle ahmakça bir şey olduğundan en ufak bir kuşkusu yok. Bana kalırsa şu sarhoş yaşlı memuru bile bu karıdan çok daha akıllı. Hiç değilse bu ayyaş son akıl kırıntısında vodkasını meze edip içmiş. Oysa şu karının taşra satışına, kurumlanışına bakın. Nasıl da gözlerini devire devire oturuyor, kızıyor. Kızıyor bir de. Kahkahası yine öksürüklerle kesildi. Neşesini bulan Katerina Ivanovna hemen bir takım ayrıntılı açıklamalara girişti ve birden kendisine bağlanacak maaşla öz kenti olan T'de soylu kızlar için bir pansiyon açacağını anlatmaya başladı. Bu konudan daha önce Raskolnikov'a hiç söz etmemiş olduğu halde birden en ince ayrıntıları anlatmaya girişti. Tam bu sırada nereden çıktıysa bir de diploma çıkıverdi ortaya. Bu Marmeladov'un bir meyhane köşesinde Raskolnikov'a karısının enstitüyü bitirme gününde valinin ve öteki bazı kişilerin önünde omuzunda bir şalla dans ettiğini anlattığı sırada sözünü ettiği şu ünlü diplomaydı. Diploma anlaşılan bu kez de Katerina Ivanovna'ya bir pansiyon açma ve yönetme hakkı veren bir belge görevi görecekti. Ama diplomanın şu anda Katerina Ivanovna'nın üzerinde bulunmasının asıl nedeni, yaz yemeğine gelmiş olsalardı şu iki rüküş yıllığı Cenevinden vurmak ve Katerina Ivanovna'nın soylu, hatta aristokrat bir ailenin bir albayın kızı olarak şu son sıralarda ortalarda sıkça görülmeye başlayan bir takım maceracı türedilerle karşılaştırılmayacak kadar üstün olduğunu kanıtlamaktı. Diploma hemen sarhoş konuklar arasında elden ele dolaştı. Katerina Ivanovna da buna engel olmadı. Çünkü gerçekten de diplomada kendisinin albay rütbesine eşit bir danışman ve bir süvari kızı olduğu yazılıydı. İyice coşan Katerina Ivanovna, gelecekte T'de süreceği güzel ve sakin hayatı, pansiyonunda ders vermeleri için çağıracağı lise öğretmenlerini, enstitüdeyken Katerina Ivanovna'nın da Fransızca öğretmeni olan ve ömrünün kalan günlerini T'de geçirmekte olan ihtiyar, Fransız Mangot'un nasıl az bir ücretle onun pansiyonuna geleceğini ayrıntılarıyla anlatmaya başladı. Sözü sonunda Sonya'ya getirdi. Sonya da kendisiyle birlikte T'ye gelecek ve orada her konuda kendisine yardımcı olacaktı. Bu sırada masanın öteki ucundan birinin kikirdediği duyuldu. Katerina Ivanovna bu gülüşü fark etmemiş gibi küçümser bir tavır takınmaya çalıştıysa da birden sesini yükseltip büyük bir coşkuyla Sonya Semyonovna'nın kendisine yardımcı olmaya layık, yetenekleri kuşku götürmez bir kız olduğunu, güzel, sabırlı, özverili, soylu ve kültürlü bir kız olduğunu anlatmaya başladı. Bu arada Sonya'nın yanağını okşadı. Yerinden kalkıp iki kez candan bir biçimde kucaklayıp Sonya'yı öptü. Sonya kıpkırmızı kesildi. Katerina Ivanovna da ağlamaya başladı. Ama aynı anda kendisinin sinirleri zayıf bir budala olduğunu, aşırı duygulandığını, artık yemek bittiğine göre çay verilmesine başlanabileceğini söyledi. Tam bu sırada bütün bu konuşmalar boyunca kendisinin tek söz söylememiş olmasına ve kimsenin kendisini dinlememesine müthiş içerleyen Amalia Ivanovna, birden son bir denemede bulunmak gibi bir tehlikeyi göze aldı ve Katerina Ivanovna'ya açacağı pansiyonda kızların çamaşırlarına bir dikkat gösterilmesi gerektiğine, bu çamaşırlarla çok iyi ilgilenecek iyi bir kadın bulunması gerektiğine, sonra genç kızların geceleri gizlice roman okumalarının da önlenmesi gerektiğine ilişkin işletmecilikle ilgili ve derin anlamlı birkaç noktayı işaret etmek cesaretinde bulundu. Gerçekten de iyice sinirlenen ve yorulan, üstelik de bu yas yemeğinden bıkmaya başlayan Katerina Ivanovna, Amalia Ivanovna'yı tersleyerek iyice saçmaladığını, hiçbir şeyden anlamadığını, konunun soylu bir pansiyon müdüresini değil, çamaşır görevlisini ilgilendiren bir sorun olduğunu, roman konusuna gelince böyle bir istekte bulunmasının terbiyesizlikten başka bir şey olmayacağını, kendisinin artık lütfen susmasını rica ettiğini söyledi. Çileden çıkan Amalia Ivanovna bunları kendisine iyilik olsun diye söylediğini, çok çok iyilik olsun istediğini, kendisinin ne zamandır ev kirasını ödemediğini söyledi. Katerina Ivanovna, İyilik olsun sözünün yalan olduğunu. Çünkü daha dün rahmetli kocası masada yatarken gelip kira sözleriyle kendisini canından bezdirdiğini söyleyerek lafı ağzına tıkadı. Bunun üzerine de Amalia Ivanovna o kadınları davet ettiğini, ancak o kadınların gelmediğini, çünkü o kadınların soylu olduklarını ve soylu olmayan kadınların evlerine gelmeyeceklerini söyledi. Katerina Ivanovna da hemen bir bulaşıkçı olduğuna göre onun gerçek soyluluk konusunda yargıda bulunamayacağını belirtti. Bu sözlere dayanamayan Amalia Ivanovna, Feteros Berlin'in çok çok önemli bir kişi olduğunu, hep elleri ceplerinde dolaşarak puf puf yaptığını açıkladı ve babasının bu işi nasıl yaptığını tam canlandırabilmek için de iskemlesinden kalkıp ellerini ceplerine soktu. Yanaklarını şişirerek ağzından puf puf gibi anlaşılmaz bir takım sesler çıkarmaya başladı. İki kadın arasında bir kavga çıkacağını anlayan ve kendisini